Ustam ve Ben, Elif Şafak, 47. ayrım. Senin ustanla bir derdi yoktu, kendi babasıyla vardı. Sultan Süleyman'la mı? O Şiret Hürrem yanıltıyordu sultanımı. Kendi oğullarını öldürdü, Mihrimah'ın kardeşlerini. İbrahim Paşa'yı öldürdü, Mihrimah'ın amca dediği adamı. Sultanın eşi ben olsaydım bunlar olmazdı. O korkunç cürümleri işlemezdi. Yanlış insanın refakatindeydi zavallı padişahım. Cihan baka kaldı, ne diyeceğini bilemiyordu. Mihrimah kaç kere babacısına kızıp ondan uzaklaşmak için dairesini haremin içlerine taşıdı, biliyor musun? Sonra hep geri döndü ama. Onu severdi. Zavallı yavrumun kafası karışmıştı. İnşaatları tamamen bozmak değildi ki niyetimiz. Sadece yavaşlatmak istemiştik. Sultanın kibri sönsün diye. Anlamıyorum. Mihrimah hazineden zengindi. Ondan kudretlisi yoktu. Fakat kalbi kırıktı. Kardeşlerini öldürdüğü için babasını affetmedi. Bir de onu Rüstem'le evlendirdiği için tabii. Ne berbat evlilikti o. Allah biliyor. Mutsuzdu. Mihrimah annesi gibi kalpsiz değildi ki. Başka bir kadından doğmuş diye Mustafa'nın öldürüldüğüne sevinmedi. Hürrem kendi çocuklarından birinin tahta çıkmasını arzu ediyordu. Ama Allah büyüktür. Süleyman, Hürrem'den olan oğullarını da öldürdü nihayetinde. Bu kadar çok bilginin istilası altında başı dönen Cihan, köşede duran sandığa yürüyüp üstüne oturdu. Oradan ihtiyar kadının kucağındaki kediyi görebiliyordu. Gözleri bir tuhaftı, biri zümrüt yeşili, biri mavi, her ikisi de donuktu. Zaten kazalar Süleymaniye Camii ile beraber başladı diye mırıldandı Cihan. Gaye durdurmak değil, sadece inşaatı yavaşlatmaktı. Padişahın canı bir parça sıkılsın istedik. Buralara varacağını nereden bilelim? İşimizi sekteye uğratmak için bizden birini maşa olarak kullandınız. Her birinizi tek tek düşündük. Nikola ürkekti. Yusuf'a yaklaşamadık. Midye gibi kapalıydı. Seni ayrı tuttuk, yedekte. En iyisi Davut'tu, öfkeliydi, azimliydi. Ama Davut zamanla sizi dinlemez oldu. Başta itaat ederdi, sonra gözünü hırs bürüdü. Sultan Süleyman göçünce onu çağırıp artık bir son vermesini istedik, dinlemedi. Ustanızla bir derdi vardı herhalde. Bir bulantı sardı Cihan'ın içini. Davud'un üstünde senin otların kokusunu aldığımda ustam çoktan ölmüştü. Neden hala görüşüyordunuz? Durdu kadın. Davud onun mimarbaşı olmasına yardım etmemi istedi. Şayet etmezsem bunca yıldır yaptığımız her desiseyi ifşa edeceğini söyledi. Tehdit etti seni dedi Cihan. Peki ustamın vasiyetnamesine ne oldu? Halefe olarak Davud'u mu istiyordu hakikaten? Hayır dedi kadın gayet sakin. Aklındaki sendin. Cihan hayretle baktı. Ne? Ustan öyle yazmıştı, seni seçmişti. En meraklı kalfam, asi ruhlu ama kalbi temiz Cihan. Vasiyetnamenin bir nüshasını evde tutuyordu. Biri de mimarların vefadaki evrak hazinesindeydi. Cihan allak bullak olmuştu. Davut bu nedenle mi kütüphaneyi aldı? Vasiyetnameleri yok etti, değil mi? Bütün nüshaları yok ettiğinden emin olmak istiyordu, dedi kadın. Tamam işte artık her şeyi biliyorsun. Hadi git yoruldun. Yüzünü pencereye döndü artık Cihan'la ilgilenmiyordu. Batan güneşin ışığında unutulmuş bir heykel gibiydi yüzü. Beni hiç sevdi mi diye sordu Cihan. Böyle aptalca bir şeyi neden merak edersin? Bilmem gerek. Yıllar yılı ne vakit başka bir kadını arzulasam kendimi kabahatli hissettim. Küçümseyerek baktı kadın. Sen kimdin ki? Hayvan terbiyecisi. Dağ uzanan bir fare. Sultanın biricik kızına aşık bir filbaz. Bir de kalkıp bana onun seni sevip sevmediğini sormaya cüret edersin. Seninki saftilik değil, salaklık. Kadın kolunu oynatınca Cihan kediyi görebildi. Yıllar önceden bildiği kakuleydi bu. İçi doldurulmuştu. Gözlerinin yerine bir çift kıymetli taş konmuştu. Solundaki safir, sağındaki zümrüt. Düşkündü sana ama bir kolyeyi sever gibi. Güllü lokumu beğenir gibi. Her gün yersen sıkılırsın. Aralarda tadımlık görürdü seni. Yoksa seni niye sevsin sümbül oğlan? Cihan dudaklarını sıktı. Söyleyecek bir şeyi yoktu. Budala diye fısıldadı kadın. Benim güzel budalam. Böyle derdi sana. Aşk denir mi buna? Denmez elbette. Ayağa kalkan Cihan sendeledi, kadını o an oracıkta öldürebilirdi. Kendi başörtüsüyle boğabilirdi. Kapı kapalıydı, kimsenin ruhu duymazdı. Duysa bile ağlayan olmazdı arkasından. Hesna Hatun'a doğru bir iki adım attı, gözlerindeki korkuyu gördü. Kaç yaşındasın dada? Yüzün üstünde olmalı. Ebedi hayata mahkum edildiğin doğru mu yoksa? Hesna Hatun tam gülecekken kuru bir öksürükle durdu. Bir tek ben değildim. Ne demek bu? Ama daha kelimeler ağzından dökülürken cevabı sezmişti. Düşün güzel budala, hangi zanaatkar, hangi ressam? Hani sanatçı arzu etmez benim kadar uzun yaşamayı. Cihan başını iki yana salladı. Şayet ustamı kastediyorsan o örnek bir insandı. Senin gibi cadıyla alakası yoktu. Kaç yaşında öldü peki dedi dada. Kıs kıs güldü. Birdenbire Cihan öne atıldı. Ölü hayvanı kadının kucağından çekip aldı. Geri ver onu bana diye bağırdı Hesna Hatun. Cihan durdu, dadıya baktı ve kediyi ateşe attı. Hayvanın kürkü bir anda tutuşuverdi, mücevherlerden gözleri alevlerin arasında parlıyordu. ''Bırak da ölüler huzur içinde yatsın.'' dedi Cihan. Gözlerinden yaşlar süzüldü Hesna Hatun'un. Öfkeden çenesi titriyordu. ''Sana beddua ediyorum Hintli. Sana lanet okuyorum.'' Cihan kapıya seyirtti, eşikten adımını atarken işitti kadının son kelimelerini. ''İnşallah gün gelir diz çöküp yalvarırsın.'' Al artık canımı Allah'ım. Yeter, tahammülüm kalmadı diye. İnşallah, o da işitir yakarmalarını. İnşallah görür çektiğin ıstırabı ve acır sana. Acır Sinan'ın zavallı çırağına. Lakin yine de müsaade etmez ölmene. Benim yaşıma gelesin inşallah, sürünesin. Balaban her sabah adamlarından birini limana gönderiyordu. Git bak bakalım fırtına geçmiş, bulutlar dağılmış mı? Her seferinde aynı haberle dönüyordu casus. Bulutlar orada ağam. Dağılmaya niyetleri yok. Davud'un yardakçıları kulübeye geri dönmüş, Cihan'ın kaçtığını anlamışlardı. O gün bugündür fellik fellik her yerde onu arıyorlardı. Neyse ki şehirdeki tüm dilenciler, kapkaççılar, kalaycılar, çerçiler, çöp çatanlar, bohçacılar ve ipsiz sapsızlar Balaban'ın gönüllü casuslarıydı. Bu sayede Davud'un ne yapmaya çalıştığını önceden kestirebiliyorlardı. Adamları limanda kol geziyor, seyyahları durdurup bakıyor, yüklenen emtiayı yokluyorlardı. En iyisi deniz yoluyla gitmekten vazgeçip şehrin kapılarından çıkan bir arabanın içine saklanmaktı. Bir kez paçayı sıyırdıktan sonra başka bir limanda şansını deneyebilirdi. İzmir'de veya Selanik'te mesela. Fakat ne kadar saçma da olsa İstanbul'u nasıl geldiyse öyle ayrılmayı koymuştu kafasına Cihan. Ve Davud da onu gayet iyi tanıdığı için bu şekilde bu inadını sezmişti. Balaban'la Cihan kafa kafaya bir çare aradılar ve limana tebdili kıyafet gitmenin daha emin olacağına karar verdiler. Romanım desem inanırlar dedi Cihan. Benzer şekilde giyinip bir arada dolaşırlarsa olabilirdi bu iş. Balaban'ın aklı yatmamıştı. Bizim gibi fena muamele görmek istemezsin. Cihan'ı tacir kılığına sokmayı düşündüler. Şayet zengin biri olduğu izlenimini verirse gemiye binmesi kolaylaşırdı. Ama bu sefer de denize açılır açılmaz gemiciler onu donuna kadar soyardı. Zengin değil, itibarlı görünmesi gerekliydi. Nihayetinde İtalyan bir ressam kılığına girmesi uygun bulundu. Şarkı dolaşmış, memleketine dönen bir hayalperest olacaktı. Tasvirlerini soran çıkarsa onları önden yolladığını söyleyecekti. Her şey ümit ettikleri gibi giderse 10 gün içinde Floransa'ya varabilirdi. Balaban'ın adamları kıyafeti kolayca buldular, bir de boynu tutturabilselerdi. Getirip bir torba esvap verdiler, keten bir mintan, kolları tuhaf kesimli bir cepken, deri bir yelek ve diz üstünden bağlanabilen bir nevi potur. Hepsi de has kumaştandı, hepsi de büyüktü. Venedik Doçu'nun katibini soymuşlardı anlaşılan. Cihan bunları giyince Balaban sırıttı. Signor Giannini, çekmişsiniz. Hınzır oğlanlar diye gülüştüler. Neyse ki Balaban'ın karısı kıyafetleri küçülttü. Cihan'ın saçına ve sakalına kına yaktılar. Kafasına morlu siyahlı kadife bir şapka oturttular. Cihan bile tanıyamazdı artık kendini. Yara beresi iyileşmişti. Sadece yanağındaki yara izi kalmıştı. Unutmak istediği o geceden yadigar. Ayrılık günü çatınca Balaban ve adamları bir eşek arabasına doluştular. Cihan'ın şerefini çiçeklerle donatılmıştı. Titrek dedeler, geveze amcalar, asabi yeğenler, ufacık veletler. Arabaya o kadar çok insan dolmuştu ki zavallı eşek, bırakın gitmeyi kıpırdayamıyordu bile. Çingenelerin alt sürmesini yasaklayan kanuna söverek ve kendi aralarında kavga ederek birbirlerini evde kalmaya ikna etmeye çalıştılar. Beyhude. Her erkek gelmek istiyordu Cihan'ı uğurlamaya. Nihayetinde 3 araba hazırladılar, alacalı bulacalı bir kafile halinde. Onlara sanki başka bir Adem ile başka bir Havva'nın torunlarıymış gibi yarı hayret, yarı küçümsemeyle bakan ahaliyi görmezden gelerek sokaklar boyunca ilerlediler. Yolun ortalarında Balaban'ın dayısı bir türkü tutturdu. Sesi boğuk ama yumuşaktı. Meltem de dağılıyordu. Oğlanlardan biri kuşağından çıkardığı kavalla nameyi yakalayıverdi. Türkünün neden bahsettiğini sordu Cihan. Dedi ki Balaban, adamın biri düğüne gider, bakar herkes şen şakrak oynayıp içiyor, o da oynar ne yapsın ve ağlar. Niye ki? Çünkü kıza aşıktır salak. Kız da onu sever ama başkasına verirler. Cihan'ın göğsü daraldı, türkü sonlandı. Evvela sözler bitti, sonra name. Tuhaf bir hüzün çöktü üstlerine. Limana yakın bir tepede durdular. Burada bırakalım seni dedi Balaban, böylesi daha iyi. Birer birer aşağı atladılar, herkesi tek tek kucaklayıp ihtiyarların ellerini, çocukların yanaklarını öptü Cihan. Hepsiyle helalleştikten sonra Balaban'a doğru yürüdü. Berik'in elinde bülbül yumurtası gibi mavimsi bir şey olduğunu fark etti. O da ne? Muska. Dakide'yi yolladı, nazardan korusun diye. Denizdeyken baş aşağı tak, karaya çıkınca düz. Cihan'ın boğazına bir yumru oturdu. Sana çok şey borçluyum. Aile arasında lafı mı olur dedi Balaban gülümseyerek. Birden ciddileşti. Bak ne diyeceğim. Şu fahişe. Sorup soruşturduk. Hep 8 kadın varmış hüzünler hamamında. Yani hala 8 hatun var. İşittiğime göre ne ayrılan olmuş ne gelen. Ne diyorsun? Cenaze filan da olmamış. Bir tuhaflık var. Hayat boyu vicdan azabı çekmeni istemem. Kimseyi öldürmedim birader. Hepsi bir oyundu muhtemelen. Ama o cüce kadın, Zeynep dedi Cihan, benden yanaydı. Balaban iç geçirdi. Gidiyorsun diye üzülüyorum ama senin için seviniyorum. İstanbul'da duramayacak kadar safsın. Ne çabuk inanıyorsun insanlara. Çeribaşı Cihan'ı tutup kendine çekti ve midesine yalandan bir yumruk attı. Ulan, sen gidince ben kimi kurtaracağım? Cihan güldü. Çota'nın oğlunu kurtarırsın, iyi bak ona. Dert etme, ne müthiş bir babası olduğunu anlatırız artık. Balaban dönüp arabaya atladı ve dizginleri eline aldı. Adamları da Cihan'ın omzuna birer birer vurarak arabalara bindiler. Hareket eden herkes el sallıyordu. Balaban hariç, çeribaşı duygulanmıştı, gözlerini kaçırdı. Uzun, koyu saçları rüzgarda savrularak uzaklaştı. Tam köşeyi dönecekken araba durdu ve Balaban arkaya baktı. Hüzünlü bir tebessüm geçti aralarında. Elini kalbine koydu Balaban, elini kalbine koydu Cihan. Böylece ayrıldılar. Etine bıçak saplanmış gibi hisseden Cihan bir ağaç kütüğüne çöktü. Kaderinde ne olduğunu bilmiyor, bir kez daha cahil cesaretiyle atılıyordu. Dönüş yoktu artık. Güneş semada yükselmeye başlarken o da kalkıp yola düştü. Liman seyyahlar, denizciler ve kölelerle dolup taşıyordu. Fırtınadan sonra karaya vurmuş yüzlerce balık gibi bir araya gelmiş aynı havayı soluyorlardı. Rıhtım canlılığı ve büyüklüğüyle daha ayak basar basmaz alıverdi onu içine. O gün etrafta bir sürü gemi vardı. Sadece birkaçının yelkenleri sefere hazır vaziyetteydi. Venedik yolcusu 3 direkli, karak, zarif ve asildi. Cihan ona yöneldi. Madem İtalyan bir ressam kılığındaydı, karşısına çıkan her tuhaflığa ilgiyle bakıyor, her kadına şapka çıkarak selam veriyordu. Kıl mintanlı ve cübbeli. Cizvit rahipleri ve parmaklarında sabit, mürekkep izleriyle rical vardı etrafta. Adamın biri safkan bir atı kıyıdan gemiye uzatılmış bir kalastan çıkarmaya çalışıyordu. Onu nereye götürdüklerini merak etti Cihan. Yolculuktan sağ çıkabilecek miydi? İnsanların hırsları ve hevesleri uğruna hayvanlar oradan oraya taşınıyordu. Aniden onları gördü. Davud'un iki sağır dilsizi kalabalığın içinde ağır ağır ilerleyerek onun bulunduğu tarafa geliyorlardı. Cihan nefesini tutarak bekledi. Adamlar onu tanımadan geçip gittiler. Bir an sonra keskin bir feryatla yırtıldı hava. Dur ulan! Şahane at şaha kalkmış, seyisini suya atıvermişti. Limana dalga dalga yayılan kahkahalar Küheylan'ın kalabalığa doğru koşmasıyla yerini çığlıklara bıraktı. Sudan çıkartılan seyis küfürler yağdırıyordu. Cihan yanına koştu. Atın adı ne? Adam kaşlarını kaldırdı. Abanoz. Hayvanın peşi sıra seyirtti Cihan. Abanoz diye seslendi. Sesini mümkün olduğunca sabit tutmaya gayret ederek. Sibiryalı Taras'tan öğrenmişti. Atlar isimlerini bilmezdi tam olarak ama tanıdık sesleri yakalar ve seslerin ardındaki niyeti hissederlerdi. Cihan birbiri ardınca teskin edici kelimeler fısıldayarak adım adım yaklaştı. Dizginlerinden yakalayarak boynunu şefkatle okşadı Küheylan'ın. Birdenbire bir sezgiyle arkasını döndü Cihan. Orada sadece birkaç adım ötede duruyordu sağır dilsizler, yüzlerinde okuması imkansız ifadelerle. Gözlerini bile kırpmadan bakıyorlardı, Cihan'ın göğsü sıkıştı. Ensesinden aşağı ter aktı, durup dururken dikkatleri üzerine çekmişti. Tam ne yapacağını tartarken görünmez bir bıçakla kesilmiş gibi ikiye ayrıldı kalabalık. Fransa sefiri geliyordu. Çota'nın bedenini teşrih eden adam. Vücudunu saran işlemeli ceket ve yemyeşil kadifeden kabarık etekli elbisesiyle yanında yürüyen karısı. Etraftaki koku yüzünden yüzünü buruşturmuş, burnuna da bir mendil tutmuştu. Cihan'ı tanımadan yanından geçtiler. Hemen arkalarından koşturan hizmetkar sürüsü, içlerinde tıslayan, öten, havlayan, envai çeşit mahluk bulunan kafesler taşıyordu. Monsieur ve Madame Braves, hayvanat bahçelerinde yanlarını almış Fransa'ya dönüyorlardı. Parlak tüyleriyle tavus kuşları, bülbüller ve papağanlar, bir şahin, bir atmaca ve bir de sultanın hediyesi koca gagalı bir tuti vardı. Ama herkesin görmeye can attığı maymunlardı. Asilzadeler gibi giydirilmiş bir dişi ve bir erkek şebek. Monsieur Madame Braves kendi kıyafetlerinin aynalarından diktirmişti onlara. İpek kadifelere bürünmüş o iki maymun, yarı ürkek, yarı şen gözlerle kalabalığı seyrediyordu. Dişi olan zaman zaman dişlerini göstererek kendisine gülen insanlara gülüyordu. Arbededen yararlanıp sıvıştı Cihan. Bir kere bile dönüp bakmadı arkasına. Sandıkların, halatların, kalasların arasından ve gemicilerin, hammalların, dilencilerin ortasından geçti. Epeyce ileride bir karak daha vardı. Nereye gittiği hususunda en ufak bir fikri yoktu. Ama ona doğru çekildiğini hissetti. Davut'un adamlarına, İtalyan limanlarına giden gemilere bahusus dikkat etmeleri söylenmiş olabileceğini anladı. Başka istikamete giden bir gemiye binmek daha akıllıca olacaktı. ''Yabancıları almıyoruz.'' dedi kaptan. ''Haydut olmadığın ne belli?'' ''Ressamım.'' dedi Cihan ve adamın ispat için kendi tasvirini çizmesini istemesinden çekinerek hemen ekledi. ''Manzara resimleri yaparım.'' ''Para kazanıyor musun bari? Cömert bir hami bulursam.'' ''Oh ne âlâ, bizim sularda kıçımız çıkıyor. Sen git iki boya bir fırçayla krallar gibi yaşa.'' ''Yok, gelemezsin. Uğursuzluk getirir senin gibiler.'' ''Vallahi uğur getiririm.'' dedi Cihan. ''Şu ufak hediyeyi kabul buyurun.'' Kesesini çıkarıp masanın üzerine boşalttı. Gözleri ışıldayan kaptan uzanıp paralardan birini aldı, kenarını ısırdı. ''Pekala. Ortalıkta fazla dolaşma. Bizim oğlanlarla yemek ye. Sakın gözüme görünme.'' Kaptan Gerrit belasını görmüştü Cihan. Bu adamdan mı korkacaktı? Başını salladı. ''Söz kaptan.'' 47. ayrımın sonu sayfa 461, devamı 48. ayrımda.